Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Bahman 1403, Hicri Kameri 18 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 17 Şubat 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Ünlü Hekim İbn Sina Podcast'i, Gençlik Geferi ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetle. İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları Umman'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı, İslam dünyasının Filistin'i kararlılıkla desteklemesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahte Revanchi, Irak ile güvenliği güçlendirmek için işbirliği şart dedi. El Meyadin, Katar emirinin Tahran'a geleceğini duyurdu. Hizbullah lideri Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi. Ve İsrail rejiminin emekli generali Hamas'ın yıkıcı gücünü itiraf etti. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jayshankar ile bir araya geldi. Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Umman'da düzenlenen Hint Okyanusu'na kıyıdaş ülkeler birliği Dışişleri Bakanları'nın toplantısı sırasında Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jayshankar ile görüştü. Hindistan Dışişleri Bakanı Jayshankar, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada ikili görüşmeyi değerlendirdi. İranlı mevkidaşı Irakçı ile yaptığı görüşmeyi verimli olarak nitelendiren Jayshankar, bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi. Seyyid Abbas Irakçı, Hindistan'ın Vion News kanalına verdiği röportajda, İran ile Hindistan'ın Çabahar Limanı'na ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını belirterek, Çabahar, Hint Okyanusu'nda stratejik öneme sahip bir limandır ve iki ülke bu konuda işbirliği yapmaya kararlıdır demiştir. İran Dışişleri Bakanı, Arap ve İslam ülkelerinin Filistin'i ortadan kaldırmak için Amerika ve Siyonist rejimin ortak planına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ciddi girişimini desteklemesini hatırlatarak, İslam dünyası Filistin'i kararlılıkla desteklemelidir dedi. Pars Today'in İran'dan aktardığına göre Seyyid Abbas Irakçı, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen Hint Okyanusu kıyısı ülkeleri 8. konferansın oturum aralarında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed El-Budeyvi ile yaptığı görüşmede Arap ülkelerinin Gazze halkını zorla göç ettirme ve diğer ülkelere sürme yönündeki Amerikan Siyonist planını kınama ve karşı çıkma konusundaki tutumlarını takdir etti. Irakçı, İran ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Katar'ın başkenti Doha'da ilk toplantısının düzenlenmesine işaret ederek, bölgedeki gelişmelerin hassasiyeti ve önemi dikkate alındığında, iki taraf arasındaki diyalog ve anlayışın sürdürülmesinin önemini bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve yakınlaşma doğrultusunda vurguladı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed El-Budeyvi de bu konsey ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı çıkarlar doğrultusunda diyalog ve etkileşimin sürdürülmesini memnuniyetle karşılayarak, konseyin Siyonist rejimin Filistinlileri yerinden etme girişimine karşı ve bu toprakların halkının haklarının gerçekleşmesini destek konusundaki açık tutumunu vurgulayarak, İran'ın İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarının acil toplantısının düzenlenmesi önerisini memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanı, İran ve Sri Lanka'nın ticaret odaları ile özel ticari sektörleri arasındaki bağlantıların etkinleştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Pars Today'in İrna'dan aktardığı habere göre Zeyd Abbas Irakçı, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkeler konferansının oturum aralarında Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herat ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki geniş ekonomik ve ticari potansiyele değinerek İran-Sri Lanka Ortak Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısını özellikle özel sektör olmak üzere ikili işbirliğin genişletilmesini takip etmek için uygun bir fırsat olarak değerlendirdi. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herat de iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olmasından ve İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Zeyd İbrahim Reis'inin Sri Lanka'ya yaptığı başarılı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Irakçı'nın Tahran'a yapılacak bir ziyaret ve İran'ın üst düzey yetkilileriyle istişare ve danışma davetini memnuniyetle karşıladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mecid Tahterevanchi, Irak ziyaretinin iki ülke arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, güvenliği güçlendirmek için Bağdat ile işbirliğinin şart olduğunu söyledi. İrna'nın El Alem televizyonundan aktardığı habere göre Tahterevanchi, dün Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ile yaptığı görüşme ve görüş alışverişin ardından bölgede istikrarın sağlanması için ortak işbirliğin önemini vurguladı. Tahterevanchi, ulusal güvenlik İran ve Irak için önceliktir ve bu durum iki ülke arasında her düzeyde işbirliği ve koordinasyon devamını zorunlu kılmaktadır dedi. Tahterevanchi ayrıca ikili ilişkilerin ve işbirliğinin çeşitli alanlarda genişletilmesi ve güçlendirilmesi için düzenli ikili ziyaretlerin devam etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Tahterevanchi, dün Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin El-Mendelavi ile de bir araya gelerek, İran ve Irak'ın ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. El-Meyadin Haber Kanalı, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani'nin bu hafta İran'ı ziyaretini duyurdu. İrna'nın haberine göre El-Meyadin kanalı kaynaklarından alıntı yaparak Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani'nin İranlı yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Tahran'a gideceğini duyurdu. Katar'ın resmi haber ajansı yayımladığı haberde ülke emirinin Hintli yetkililerle görüşmek üzere bugün Yeni Delhi'ye gideceğini duyurdu. Tamim bin Hamad Al-Sani bu gezi sırasında Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu ve Başbakan Narendra Modi ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri görüşecektir. İran'ın Tacikistan eski büyükelçisi Afganistan'ın iç istikrarı ve güvenliğinin bölgesel işbirliğine bağlı olduğunu söyledi. Pars Today'in İrna'dan aktardığı habere göre Seyyid Resul Musevi, dün pazartesi günü Tahran'da düzenlenen İran, Afganistan ve Rusya düşünürlerinin ikinci istişare toplantısında, Afganistan'daki Taliban yönetimi hakkında uluslararası bir fikir birliği olmadığına değinerek, yaptırım uygulanan Taliban bankalarının Afganistan dışına seyahatleri ve Taliban'ın Kazakistan ve Kırgızistan'daki terörist gruplar listesinden çıkarmasıyla eş zamanlı olarak IŞİD, El-Kaide ve diğer terör gruplarının Afganistan'daki varlığının doğrulandığını belirtti. Eski İran diplomatı Afganistan'da insan haklarının sistematik olarak ihlal edilmesi konusunda uyarıda bulunarak, bölgede güvenliğin artmasının Afganistan'daki istikrar ve güvenliğin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Bölgesel güvenliğin geleceği başlıklı İran, Afganistan ve Rusya düşünürlerinin ikinci istişare toplantısı, İran Bilimsel Barış Çalışmaları Derneği, Rusya Bilimler Akademisi Bilimsel Atlantik Çalışmalar Merkezi ve Kabil Barış ve Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü tarafından Tahran'daki Allame Tabatabai Üniversitesi'nde düzenlendi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlileri göç ettirme planına tepki gösterdi. Meyr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Diriliş Komutanı İmad Mughniye'nin şehadet günü yıl dönümünde yaptığı konuşmada Lübnan iç meselelerinin yanı sıra farklı konuları ele aldı. Şeyh Naim Kasım, Diriliş şehitlerini saygıyla yad ederek, Siyonist düşmanla mücadele, Diriliş'in şehit liderliğinin önceliğiydi. Şehit komutan ve liderlerin yolu birdir, o da İslam bir Diriliş yoludur, batılı ortadan kaldırmak için mücadele etmeliyiz, dedi. Şeyh Naim Kasım konuşmasının bir bölümünde Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlileri göç ettirme planını tepki gösterdi. Trump'ın planını siyasi bir soykırım olarak nitelendiren Şeyh Naim Kasım, bunun Arap ve İslam ülkeleri için de tehlikeli olduğunu söyledi. Şeyh Naim Kasım sözlerine şöyle devam etti. Arap hükümetleri ve dünya ülkelerinin sessizliği Amerika'yı böyle bir tutum sergilemeye yöneltti. Filistinlilerin herhangi bir yere göç ettirilmesi sürecini şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Filistin halkı asla topraklarını terk etmeyecektir. Filistin halkına çeşitli şekillerde destek olmak istiyoruz ve bu planın uygulanmasını engellemek için yapılacak her türlü sürece yer almaya hazırız. Siyonist İsrail yayılmacı planlarından henüz vazgeçmiş değil. Siyonist rejimin yayılmacı hedeflerine ulaşmak için yaptıklarının Amerika'nın gözetimi ve talimatı altında olduğu bugün her zamankinden daha fazla kanıtlanmıştır. Beyrut ve Tel Aviv rejimi arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına değinen Hizbullah lideri, 18 Şubat'ta Siyonist rejimin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerekiyor açıklamasını yaptı. Şeyh Naim Kasım, güvenlik gerekçesiyle Lübnan hükümeti tarafından durdurulan Tahran-Beyrut uçak seferleri hakkında, "Bu karar Siyonist rejimin talepleri doğrultusundaydı. Lübnan makamlarını bu konuyu yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda Lübnan'daki UNIFIL güçlerine yönelik saldırıyı doğru bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım, Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Haşim Sefiyuddin'in cenaze töreni 23 Şubat tarihinde yapılacak. Bu törenin en görkemli şekilde yapılması için herkesi davet ediyoruz. Çünkü Şehit Nasrullah'ın cenaze töreni Dirilişe bağlılığın yenilenmesidir, diye konuştu. Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Filistin Devleti'nin Gazze şeridindeki medya ofisi, Siyonistlerin prefabrik evlerin bu bölgeye girişine izin vermediğini açıkladı. Filistin Devleti'nin Gazze şeridindeki medya ofisi, pazar günü yaptığı açıklamada İsrail işgalcilerinin prefabrik evlerin ve ağır ekipmanların Gazze şeridine girişini engellediğini bildirdi. Pars Today'in Kudüs Press'ten aktardığı habere göre Siyonist rejimin prefabrik evlerin ve ağır ekipmanların Gazze şeridine girişini engellemesi, ateşkes anlaşması eki ve insani protokol çerçevesinde imzalanan taahhütlerden açık bir kaçış ve bu anlaşmanın uygulanmadığının açık bir beyanıdır. Filistin Devleti'nin Gazze şeridindeki medya ofisi başkanı Selame Maruf'a göre, Gazze'deki Filistin halkının yıkım savaşı ve insani acılar sonucunda yaşadığı feci yaşam koşulları, barınak ve diğer ihtiyaçların getirilmesindeki gecikme, tereddüt veya kaçınmayı kaldıramaz. Selami arabulucuları ve uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Gazze şeridinin acil ihtiyaçlarına derhal yanıt vermeye, işgalcilere baskı yaparak taahhütlerinden kaçmalarına son vermeye çağırdı. Filistin Devleti'nin Gazze şeridindeki medya ofisinin açıklamasına göre, Siyonist rejimin saldırıları ve Gazze şeridindeki Filistinlilerin evlerinin yıkılması sonucunda Filistin halkı 135 bin çadır ve karavana acilen ihtiyaç duyuyor. İsrail rejimi ordusunun emekli generali İshak Brick yaptığı açıklamada, artık Amerika Başkanı Donald Trump'ın yok etme tehditlerine karşı Hamas'ın esir takası kartını kullanabileceğine inandığını vurguladı. İran'ın bildirdiğine göre bu eski Siyonist general anlaşmayı bozmak isteyen kişi bizzat Benjamin Netanyahu'dur. Çünkü o anlaşmanın ikinci aşamaya geçmesini istemiyor. Çünkü iktidarda kalmak istiyor ifadesinde bulundu. Netanyahu'nun eğer Hamas teslim olmaz ve silahlarıyla gücünden vazgeçmezse ikinci aşamaya geçilemez dediğini söyleyen Brick, bir yıl dört ay boyunca Hamas'ı yok edemedik, peki Netanyahu şimdi nasıl bu işi yapabileceğini düşünüyor diye devam etti. Emekli İsrail rejimi ordusu generali savaşta başarılı olamadık, aksine Hamas yüzlerce kilometrelik tünellerde eski gücüne geri döndü diye belirtti. Şimdi doğal güçlerine geri döndüler ve birçok genci de kendilerine çektiler diyen Brick, maalesef şimdi Hamas'ın İranlılarınkinden daha az olmayan bir atom bombası var ve o da İsrail içinde büyük acı ve iç çatlakları yaratabilecek esirlerdir ifadesini dikkat çekti. Amerika'nın Chicago eyaletindeki Plainfield şehri yetkilileri bir oyun alanını Filistinli Müslüman bir çocuğun adıyla adlandırdı. Plainfield şehri yetkilileri insani bir adım atarak Filistinli Amerikalı Müslüman çocuk Wadaya el-Fayyumi'nin anısını yaşatmak için Van Horn Woods dinlenme alanındaki çocuk oyun alanını onun adıyla adlandırmaya karar verdiler. Pars Today'in Şebistan Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre Plainfield Park Kurulu, 14 Ekim 2023'te nefret dolu bir suçta hayatını kaybeden 6 yaşındaki bu çocuğun anısına parkın doğusundaki oyun alanının adının değiştirilmesini oy birliğiyle onayladı. Foreign Policy dergisine göre eğer Almanya, İsrail rejiminin suçlarına verdiği desteği sonlandırmazsa yakın zamanda uluslararası mahkemelerde bu suçların ortağı olarak tanınacak. Foreign Policy'ye göre Almanya, İkinci Dünya Savaşı ve Holokost döneminde zarar gören itibarını yeniden kazanmak için günümüzde Siyonist suç rejimine yönelik herhangi bir eleştiri kabul etmemeye çalışıyor. Parsley'in İsna'dan aktardığı habere göre yazar makalesinde Almanya hükümetinin Siyonist rejimi koşulsuz desteğine değinerek Berlin'in Siyonistlerin suçlarının farkında olduğunu ancak bunun kamuoyuna açıklamadığını, bu durumun Almanya hükümetini bu suçların ortağı haline getirdiğini belirtiyor. Makalede şu ifadeler yer verildi. Alman yetkililer özel çevrelerde Siyonistlerin Gazze'de suç işlediğini kabul etse de Almanya hükümeti kasıtlı olarak kamuoyunu kontrol ederek bu işgalci rejime verdiği destekten dolayı sorumlu tutulmaktan kaçınıyor. Ve Axios web sitesi bir haberde isimlerin açıklanmasını istemeyen iki güvenilir kaynağın Amerika ve Rusya'nın üst düzey yetkililerinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve Amerika Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir zirve düzenlenmesinin önünü açmak amacıyla olası bir anlaşma üzerine görüşmeler yapmak üzere Salı günü Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini belirttiğini yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Behmen 1403, Hicri Kameri 18 Şaban 1446 ve Miladi 17 Şubat 2025 Pazartesi. ...47 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Behmen 1356 tarihinde İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti halkı Kutsal Kum kentinde Hicri Şemsi 19'de 1356 tarihindeki katliam şehitlerinin anısı için ulema ve din adamlarının davetiyle Tebriz'in büyük camisinde toplandılar. Bu merasim Tağut Şahı'nın güvenlik güçlerinin şiddete başvurmaları neticesinde kent genelinde geniş ayaklanmaya dönüştü. Bu ayaklanmanın had safhaya ulaşması Şah rejiminin paniğe kapılmasına neden oldu ve bu olayı saptırmak için riyakarca davrandı. Tebriz kıyamı aslında İran genelinde Şah'a karşı kıyamlar ve ayaklanmaların yoğunlaşmasına neden oldu. Tebriz halkının kıyamı, İran milletinin Şahlık rejiminin zulmüne karşı uzun vadeli mücadelelerinin sürmesinin simgesi haline geldi ve İran'ın Müslüman halkının sonraki kıyamlarına da kaynaklık etti. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Behmen 1357 tarihinde İslam devriminin zaferinden bir hafta sonra İslam devriminin zaferinde önemli katkıları olan ve rahmetli İmam Hümeyni'ye yakın olan İran'ın önde gelen siyasi, dini ve bilimsel şahsiyetlerinden oluşan bir grup İslam Cumhuriyeti Partisi'ni kurdu. Bu partinin kurulmasından güdülen asıl hedef İslam devrimine vefakar güçler arasında birliktelik ve işbirliğinin oluşması ve İslam hükümetini İşlerlik kazandırılması ve anayasa uyarınca İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin kurulmasıydı. İslam Cumhuriyeti Partisi'nin ilk kurucuları arasında Şeyh Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beyşti, Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Ekber Haşimi Refsencani, Seyyid Abdülkerim Musevi Erdebili ve Muhammed Cevat Bahuner bulunuyordu. Bunlar diğer devrimcilerle işbirliğinde bulunup fikir alışverişinde bulunmaları dahilinde İslam devriminin kader belirleyici dönemlerinde anayasanın hazırlanması ve İslam nizamı erkanlarının oluşması ve İslam Cumhuriyeti'nin düşünsel temellerinin savunulması ve İslam toplumu ve dini halkçı nizamının Marksist ve liberal ve milliyetçiliğe karşı kemal ermesi için önemli katkıları vardı. Bu yüzden yabancı güçlere bağlı sapkın çeteler İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktı ve devrim ve partideki etkili şahsiyetleri şehit ettiler. Bu parti 11 Hordat 1366 tarihinde Merkez Konsey üyelerinin isteği ve rahmetli İmam Hümeyni'nin onayıyla faaliyetlerine resmen son verdi. ...1120 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şaban 326 tarihinde İmam Zaman Aleyhisselam'ın 3. özel temsilcisi Ebu'l-Kasım Hüseyin bin Ruh Nobahdi vefat etti. İranlı muhaddis, fakih ve Şii mütekellimi olan Nobahdi Bağdat Şiileri arasında özel şöhreti vardı ve Muhammed bin Osman Ömer'in güvendiği kimselerden biriydi. Hicri Kameri 305 ila 326 yılları arasında İmam Zaman Aleyhisselam'ın temsilcisi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Şiiler arasında irtibat temsilcisi sayılırdı. ...1125 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Şaban 321 tarihinde Arap lügat bilimcisi edip ve şair İbn Derit vefat etti. İbn Derit çok akıllı ve aynı zamanda iyi huylu ve bağışlayan biriydi ve hafızasından geniş bir şekilde yararlanabiliyordu. Bu Arap edebin şöhret olmasına neden olan en önemli etken Arap lügat yazarlığı tarihine geniş katkılarıydı. İbn Derit'in en önemli eserlerinden biri El-Eştigak kitabı olup bu kitap lügat kitabına daha çok benziyordu ve alfabe harfleri sırasına göre tasarlanmıştı. İbn Derit bir şiir divanı da kaleme almıştır. ...14 yıl önce bugün 17 Şubat 2011 tarihinde Libya halkının müstebit Kaddafi rejimine karşı kıyamı başladı. Libya, Tunus'taki uyanış hareketinin etkisinde kalan 3. Arap ülkesiydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Filistin zirvesinde Trump'ın Gazze planına red.
Yeni Asya.
İsrail Gazze'ye çadır girişini de engelliyor.
Ve karar.
Enflasyon düzeltmesini erteleme.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zeki Ceyhan 15 Şubat tarihli Milli Gazete'de "Başarıdan Başarıya Koşmak" başlıklı yazısını okurcularla paylaşıyor. Ülke ekonomisi nasıl bir durumda? Ülke ekonomisinin nasıl bir durumda olduğu konusunda iki farklı, iki birbirine taban tabana zıt görüş bulunuyor. Birinci görüş iktidar sözcüleri tarafından seslendiriliyor ve başarıdan başarıya koşulduğu iddia ediliyor. İkinci görüş ise muhalefet sözcüleri dile getiriliyor. Onlar battıkça batıyoruz diyorlar. Bu konuda hakem rolüne girmek istemiyor ve yorum yapmayı siz okurlarımıza bırakıyoruz ama bir iki ipucu vermeden edemiyoruz. İktidar sözcüleri tarafından dillendirilen başarıdan başarıya koştuk söyleminin gerçeklerle alakasını sizin adınıza araştırıyoruz. Milletvekili maaşlarına yapılan zamlarda oldukça başarılı oldukları söylenebilir diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Hele emekli milletvekili maaşlarına yapılan zamda bir hayli başarılılar. Hele hele onları trafik cezalarını ödemekten kurtarmakta çok daha başarılılar. Hususta gerçekten başarıdan başarıya koştuklarına bizler de şahidiz. Bazı yıllarda bazı konuları öne çıkararak falanların yılı, planların yılı gibi söylemlerde kimse ellerini su dükemez. Mesela geçen yılı emekliler yılı ilan etmişlerdi. Bu zamana kadar hiçbir iktidarın akıl edemediği bir şeyi akıl ederek emeklileri ihya edeceklerini ilan etmişlerdi. Gerçi ihya edeceğiz dedikleri emekliler imha edilme noktasına geldi ama varsın olsun. 2024 emeklilerin yılı oldu ya bu ya da büyük bir başarı olarak kabul edilebilir. 2025 ise aile yılı ilan edildi. Emeklilerin başlarına geleni düşündükçe ailelerin başlarına neler gelecek diye diken üstünde yaşıyoruz ama iktidar sözcüleri açısından başarıdan başarıya koşmanın bir başka yolu olarak görülüyor. Asgari ücret konusunda attıkları adımlar da başarıdan başarıya koşmalarının bir başka örneği olarak görülebilir. İktidar sözcüleri Türkiye-Amerika'da asgari ücret ile çeyrek altın fiyatını mukayese ederek ülkemizde asgari ücretlinin daha karlı olduğunu öne sürmüyorlar mı? Evet, iktidar sözcüleri başarıdan başarıya koşmaktan söz ediyorlar. Muhalefet sözcüleri ise battıkça batmaktan bahsediyorlar. Gerçekten başarıdan başarıya koşuyor muyuz? Ne dersiniz?
Örsan Öymen 15 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP'nin kısır döngüsü başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AKP iktidarının hukuka aykırı gözaltı ve tutuklama uygulamaları bu haftada devam etti.
Son aylarda ve haftalarda gözaltına alınan ve tutuklanan onlarca siyasetçiden, belediye başkanından, gazeteciden, yazardan, medya üyesinden, sanatçıdan, vatandaştan sonra Bir Gün gazetesinden Uğur Koç, Berkant Gültekin, Yaşar Gökdemir gözaltına alındılar. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Arkasından yine İstanbul'daki birçok CHP ilçe belediyesi hedef alındı. Terörle bağlantılı oldukları iddiasıyla belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri gözaltına alındı ve tutuklandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Söz konusu kişilerin terörle bağlantılı oldukları iddiası doğruysa bu kişiler hakkında neden daha önce bir soruşturma başlatılmadı? Bu belediye meclisi üyelerinin seçime girmesine Yüksek Seçim Kurulu nasıl onay verdi? İçişleri Bakanlığı bu kişilerin nasıl sabıkasının olmadığına dair belge verdi? Bu kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı halde terörle ilişkili olduklarına nasıl karar verildi? CHP'li belediyeler neden bir anda hedef haline geldiler? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyeleri silkeleyin talimatını bazı savcılar, hakimler ve emniyet güçleri hemen uygulamaya mı başladılar? Eğer ortada gerçek bir suç veya ciddi suç kuşkusu varsa bu uygulamalar neden daha önce gerçekleştirilmedi? Yargı Erdoğan'ın talimatına göre mi hareket etmektedir? Ve yargı organları anayasanın yargı bağımsızlığıyla ilgili 138. maddesini ihlal mi etmektedir? Ayrıca AK Parti seçilmiş belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine, gazetecilere, yazarlara, medya üyelerine, sanatçılara baskı uygulayarak oylarını mı artıracak? AK Parti, CHP'nin olası Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na baskı uygulayarak mı oylarını artıracak? Milletin iradesine saygı duymayanlar milletten nasıl oy isteyecekler? Yoksa AK Parti milletin iradesine başvurmaktan vazgeçtiği ve rakiplerini kendisi belirleyerek göstermelik bir seçim düzenlemeyi planladığı için mi bu uygulamalara girişmeyi başladı? AK Parti'nin içinde ahlaka, erdeme, hukuka ve demokrasiye aykırı bu gidişata dur diyecek bir kişinin bile çıkmaması utanç vericidir. Erdoğan ve AK Parti birçok açıdan köşeye sıkıştığı için baskılarını arttırdı. Ekonomik kriz, halkın ve muhalefetin erken seçim baskısı, AK Parti'nin oy kaybı, anayasaya göre Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaması, Erdoğan'ın anayasa değişikliği veya seçimlerin yenilenmesi yoluyla bir daha Cumhurbaşkanı adayı olması için gerekli olan 360 milletvekilinin desteğini hala alamamış olması, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin teokratik bir monarşi kurma çalışmalarının yarım kalma olasılığı gibi nedenler Erdoğan'ı ve AK Parti'yi giderek daha saldırgan hale getiriyor. Oysa bu saldırganlık AK Parti'nin ve Erdoğan'ın daha da fazla oy kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle AK Parti'nin tek umudu bir yandan CHP'nin kendi içinde bölünmesidir, bir yandan da CHP'nin İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi gibi hem Türkiye'nin üniter ve laik yapısıyla barışık olan hem de milyonlarca seçmeni olan muhalefet partileriyle birlikte hareket etmesini önlemektir. Erdoğan'ın durduk yere CHP'nin 38. kurultayının şaibeli olduğunu iddia etmesinin ve bu konuda soruşturma açılmasının nedenlerinden biri budur. CHP'nin içindeki farklı güç odaklarının bu tuzağa düşmemesi gerekir. İyi Parti, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi yönetimleri de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreciyle ilgili olarak CHP yönetimindeki bazı hatalara rağmen bu tuzaklara düşmemelidir. Muhalefette bu tuzağa anlık dürtülerle geçici olarak düşenler olsa da AK Parti'nin muhalefetin tüm kesimlerine uyguladığı ortak ve kronik baskı muhalefeti bölmeyecektir. Aksine daha da birleştirecektir.
Tahran Radyosu.
İsmet Özçelik 15 Şubat tarihli Aydınlık gazetesinde Trump'ın tehdidi Filistinlilerin yanıtı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Amerika Başkanı Trump Gazze'nin boşaltılmasını istedi. Burada yaşayan Filistinliler diğer ülkelere dağıtılacakmış. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan. Listede Türkiye de var. Peki Gazze Amerikalıların olacakmış. 30 katlı binalar, lüks villalar, oteller, AVM'ler yapılacakmış. İlk bakışta şaka diye düşünmüştüm ama Trump'ın planı bu. Mümkün mü? Filistinli tanıdıklarım Trump planı için ne düşündüklerini sordu. Sadece güldüler. Biz yıllardır mücadele ediyoruz. 7 Ekim'den beri yaşananlar, göz göğse savaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Karşımızda sadece İsrail yoktu. Tüm Batı vardı. Amerika silah verdi, para gönderdi. Amerikan askerleri de İsrail'in yanındaydı. 50 bine yakın şehit verdik. 10 binden fazla kayıp var. Hala enkazların altındalar. Gazze'yi verecek olsak böyle mi olurdu? Gazze satılık değil, Amerika asker gönderecekmiş. Gazze'yi cehenneme çevirecekmiş. Bu tehditler bizi korkutmaz. İsrail 15 ay sonra pes etti. Amerika içinde son değişmez. Kanımızın son damlasına kadar direniriz. Filistinli gazeteci Muhammed Takya, Trump'a tepkisini şöyle dile getirdi. Trump'ın planı cehaletini ortaya koyuyor. Filistinlilerin inançlarını, iradelerini hiç bilemediğini gösteriyor. Bu bir ticaret meselesi değildir. Filistinliler asla vazgeçmez. Bu topraklar kutsal topraklardır. Trump bunları hesaplamadan hareket ediyor. Bir hata yaparsa bedelini öder. İsrail ile Hamas ateşkes imzalamıştı. Esir takası yapılıyordu. El Kassam Tugayları erteledi. Gerekçesini de şöyle açıkladılar. Biz anlaşma koşullarına uyuyoruz ama İsrail uymuyor. Son 22 günde 30 Filistinli öldürüldü. Anlaşmaya göre şu ana kadar 60 bin çadır gelmeliydi. 15 bin de kaldı. 60 bin konteyner hiç sokulmadı. Hastanelerimizin ihtiyaçları sürekli engelleniyor. Gazze'nin güneyindeki Filistinler. 1 milyon 700 bin kişi kuzeye. Bombalanmış mahallelerini, yıkılmış evlerine döndüler. İnsanlara yıkılmış evlerinin üzerine bir çadır kurma hakkı bile tanımıyorlar. Temiz su içme olanağı vermiyorlar. Biz anlaşmaya sadığız. O İsrail'e baksın. Ne diyecekse onlara desin. Müslüman ülkeler Trump'ın Gazze planı. Tüm dünyada şaşkınlıkla karşılandı. İslam ülkeleri. Uyuyanlar uyanmaya başladı. Halklarında oluşan tepki yönetimleri de etkiledi. Plana karşı seslerini yükselttiler. Bugüne kadar suskun kalmışlardı. Bıçak kemiğe dayanmış gibi. Tehlike sadece Filistin için değil. Herkesi hedef alıyor. Birlikte hareket etmeden başka çözüm yok.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Gürgenç Sağlık Merkezi Harezm'de, İran'ın muhtelif şehirlerinde, hatta diğer ülkelerde bile çok ünlüydü. Bu sağlık merkezi Hicri Kameri 4. yüzyılın sonlarında, yani Avrupa'da tam anlamıyla hastanelerin bulunmadığı bir dönemde kurulmuştur.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İbn Sina memleketi Buhara'yı terk etmek mecburiyetinde kaldığı dönemde yaklaşık 22 yaşındaydı ve Gazneli Mahmud'un zulmünden Harezm hükümdarına sığınmıştı. O Harenşah sarayına giderek ilim ve bilim dostluğuyla bilinen Gürgenç hükümdarının yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılandı. Hükümdarın emri üzerine onun şanına yakışan bir ev ve geçimini sağlayabilmesi için bir maaş belirlendi. Harenşah'ın sarayında pek çok alim ve bilim adamı, büyük üstadlar ve bilginlerden faydalanabilmek için Horasan'ın uzak yakın yerlerinden Harenşah Krallığı'nın başkenti Gürgenç'e gelmişlerdi. Öte yandan sarayın seçkin nefis kütüphanesi, bazı hattatların toplanıp önemli noktaları not aldıkları merkez olmuştu. Onlar yurt içi ve yurt dışından sürekli kitapların çoğaltılması ve not alınması yönünde siparişler alıyorlardı. Hicri kameri 5. yüzyılın başlarında Harezmşahların başkenti dünyanın en büyük bilim merkezlerinden biri olup burada ticaret gelişmiş, çeşitli bilim dallarından sanayiciler ve profesörler, komşu ülkelerden hatta çok uzak yerlerden bu topraklara seyahat etmişlerdi. Bazı ünlü doktorlar da bu şehirde toplanmış, çoğu zaman ülke içinden ve dışından tedavisi mümkün olmayan hastalar buraya getirilerek tedavi ediliyordu. Bazen bu şehrin doktorları yüksek maliyetlerle hastaların tedavisi için başka şehirlere davet ediliyordu. Gürgenç sağlık merkezleri Harezm'in her yerinde bulunmaktaydı. Bu sağlık merkezlerinin ünü İran'ın muhtelif şehirleri ve diğer ülkelere bile ulaşmıştı. Bu sağlık merkezi Hicri kameri 4. yüzyılın sonlarında, yani Avrupa'da tam anlamıyla hastanelerin bulunmadığı bir dönemde kurulmuştur. Hükümdar Memun Muhammed Harenşah'ın emriyle yaptırılan ve Mamuni Hastanesi olarak da anılan bu hastanede başkentin önde gelen doktorlarından bir grup tedavi ve tıp kursları veriyordu. Hastane şehrin kuzeydoğusunda yer alıyordu ve 4 hektarlık geniş bir bahçe ile birkaç ayrı ve birbirinden bağımsız tek katlı bina bu hastanenin farklı bölümlerini oluşturuyordu. Bahçenin doğu ve batı taraflarında hastane binaları inşa edilmiş, aralarında muhtelif rengarenk çiçeklerle dolu bahçeler bulunmaktaydı. Tüm hasta odalarının camları bahçe ve manzaraya doğru ayarlanmıştı. Hastaların ve hasta yakınlarının dinlenebilmesi için ağaçların gölgesine çok sayıda bank yerleştirilmişti. Hastanenin doğu tarafı erkek hastalar, karşı tarafı ise kadın hastalar için ayrılmıştı. Hastanenin tüm çalışanları ve hizmetlileri temizliği sağlamak için uzun beyaz elbiseler giymiş, sessiz bir şekilde hastanenin içinde dolaşıyorlardı. Hastanede her şey yolundaydı. Fakat size bahsetmek istediğim o gün diğer günlerden çok farklıydı. Zira o gün tıp tarihinde ilk kez hastalardan birine yeni bir test yapılacaktı. O gün hastanenin danışma salonunda birçok dahiliye doktoru, cerrah ile staj yapan çok sayıda tıp öğrencisi yuvarlak bir masanın etrafında toplanmışlardı. Masanın üzerinde garip bir cihaz vardı. Hiç kimse bugüne kadar böyle bir şey görmemişti. Altında su deposu bulunan, kuş kafesine benzeyen metal A kap ve ince bir metal tabaka depoyu büyük ve küçük iki parçaya böldü. Bu depo yarım metre yüksekliğe kadar temiz suyla dolduruldu. Bu su deposunun dört yanından bazı ince metal teller suyun yüzeyine ulaşarak uçları birbirine bağlandı. Tellerin bağlantı noktası dairesel bir halka olup bu halkaya baston gibi dar bir demir çubuk bağlanıyordu. Orada hazır bulunan tüm doktorlar ve öğrenciler büyük bir şaşkınlık ve merakla bu cihaza bakıyor fakat hiçbir şey anlamıyorlardı. O sırada oradaki öğrencilerden biri şöyle dedi. Gerçekten de üstadın tüm çalışmaları ve tedavi yöntemleri çok tuhaf. Ben bu cihazdan hiçbir şey anlamadım. Tam o sırada üstadın sesi duyuldu. Hayır arkadaşlar, hayır. Ben büyü ve sihirbazlık yapmıyorum. Bugün siz sevgili dostlarımın huzurunda doğanın harika güçlerinden birinin, bir hastanın sinir zayıflığı ve kas spazmlarının tedavisinde etkisini test etmek istiyorum. Fırtınalar ve şimşekler sırasında aniden yanıp sönen ateşli ışınları hepiniz görmüşsünüzdür. Bu doğanın tuhaf güçlerinden biridir. Eğer insana verilirse ve insan toplumunun refahı için kullanılırsa, bugün var olan birçok hastalık, zararlar ve felaketler artık olmayacaktı. Hepiniz hükümdarın kendisine ilgi gösterdiği, aynı zamanda Harizm ordusunun önde gelen komutanlarından birinin attan düşerek sinirlerinin şiddetli bir darbe aldığını, bu darbe sonucu kas sorunu yaşadığı ve neredeyse felç olduğunu duymuşsunuzdur. Tedavi için bu doğal güçten yardım alabilmek için benim isteğim üzerine sinirlerini güçlendirecek ve tedavi edilebilecek böyle bir cihaz hazırladılar. Bu sırada oradaki hekimlerden biri şöyle sordu. Üstad, bu gücü nasıl ve ne şekilde elde edeceksiniz? Bu hasta fırtına ve şimşek oluncaya değin beklenmesi mi gerekecek? Bu sözlerin üzerine üstad gülerek şöyle dedi. Hayır dostum, hayır. Bunun için fırtınanın meydana gelmesine gerek yok. Ben bu gücü bir hayvandan alarak yapmak istiyorum. Evet, bu sözleri duyan insanların şaşkınlıkları daha da arttı. Herkes birbirine öylece baka kalmışlardı. Thank you. Toplantıya tuhaf bir sessizlik hakim olmuş, insanlar büyük bir hayret ve şaşkınlıkla bakınıyorlardı. Bu Ali her zamanki cesaretiyle bu sessizliği bozup şöyle dedi. Hint okyanusunda elektrikli balık olarak bilinen tuhaf bir balık bulunmaktadır. Bu balık avını avlamak için yıldırıma benzer bir kuvvet kullanır. Ve doğanın kendisine verdiği ışınlarla avının önce hareket etmesini durdurur, sonra onu yakalar. Bu hasta komutanı tedavi etmek için ben elektrikli balıktan faydalanmak istiyorum. Bu hastanenin müdürü olan Emir Sahri'den bu balıkların bir kısmının okyanustan canlı olarak getirilmesini istemiştim. Onlar da bu isteğimi yerine getirdiler. Şimdi gördüğünüz gibi cihaz bu balıkların tuhaf gücünü absorbe etmeyi, içine çekmeye yöneliktir. Ve elbette suyun yanı sıra çoğu metalin de bu doğal gücü yönlendirme gücüne sahip olduğunu biliyorsunuz. Orada bulunan insanlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sonra üstadın isteği üzerine su ve balık içeren kap, içinde balık yemlerinin bulunduğu daha küçük bir kapalı kapla birlikte salona getirildi. Öğrenciler, dahi üstadları bu Ali'nin etrafına toplanmışlardı. Hizmetçilerden ikisi önce masadan kafes şeklindeki tel kabı alıp yere koydular. Ardından bir hafta boyunca aç bıraktıkları 6 elektrik balığını alıp küçük su deposunun içine koydular. Balıklar büyük bir hızla yüzüyor ve hareket ediyordu. Bu sırada 40 yaşlarında uzun beyaz elbiseli bir adam, iki hastane çalışanının kollarına yaslanmış bir vaziyette zorlukla yürüyerek salona girdi. Arkadaşları tel kafesin önünde bulunan sandalyenin üzerine oturmasına yardım ettiler. Üstad hal hatır sorduktan sonra ondan iki elini de bastona benzer cihazın kulpuna koymasını istedi. O da aynen öyle yaptı. Daha sonra üstadın isteği üzerine yemlerin bulunduğu kap tel kafesin yanına getirildi. İçindekiler yakındaki küçük kaba döküldü. Küçük balık küçük tanka girer girmez yakındaki kapta bir kargaşa çıktı ve açgözlü balıklar sert bir şekilde dövüşmeye başladılar. Öyle ki onların hareketleri sonucu tüm küçük su deposu titremeye başladı. Aynı anda tam karşısında bulunan komutanın elleri de kasılmıştı. Balıklar iki depo arasındaki tel örgü duvardan başlarını iterek avlara ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu arada hasta avuçlarının içini kurpa bastırmaya devam ediyordu. Birden yavaş yavaş ağrılarının hafiflediğini hissetti. Bu durum yaklaşık 5 dakika kadar sürdü. Ardından hastanın gözlerinde yavaş yavaş mutluluk ve sevinç işaretleri belirmeye başladı. Üstad iki deponun arasındaki bariyeri kaldırdı ve nihayetinde aç balıklar avlarına ulaştılar. Evet, böylelikle ilk tedavi seansı son bulmuştu. Hasta birkaç rahat nefes aldıktan sonra başkalarının yardımı olmadan ayağa kalktı. Daha önce hareket ettiremediği ellerini hareket ettirmeye başlamıştı. Komutan birden mutluluktan doktoruna sarılmak istedi. Ama bu Ali ona engel oldu ve şöyle dedi. Galiba daha iyisiniz. Ama bu sadece ilk seanstı. Ve bu işlem bir ay boyunca haftada 2 kez olmak üzere bu şekilde tekrar edilmesi gerekir. Şimdi eve git, ağır ve yorucu işlerden uzak dur ve beslenmene de dikkat et. Ayrıca her gün vücudunu ılık suyla masaj yap. Bu sözlerin üzerine hasta büyük bir mutluluk ve sevinçle hastaneden taburcu edildi. İçeri girdiğinde başkalarının kollarına yaslanarak zorla yürüdüğünü gören insanlar, giderken onun kendi ayakları üzerinde hiç kimseden yardım almadan yürüdüğünü görünce şaşırıp kalmışlardı. Beyaz cübbe ve stajyer şapkaları giyen öğrenciler, üstadın ders verdiği tıp salonuna girdiler. Ardından bir süre sonra bu Ali de yanında birkaç doktorla birlikte salona girdi. Öğrenciler üstadı karşılamak için ayağa kalktılar. Üstad sevgi dolu sıcak bakışlarıyla, başıyla onlara oturmaları için işaret etti. Bu Ali öğrencilerin yanına oturdu ve dersine başlayarak şöyle dedi: "Bilmelisiniz ki her insanın kendine has bir duası ve mizacı vardır. Bu nedenle bu rahatsızlıktan muzdarip iki kişinin vücudunda özel bir ilacın kullanıldığı sıklıkla görülür. Aynı hastalığın farklı etkileri vardır. Çünkü bu dualardan biri soğuk, diğeri ise sıcaktır. Yani mizaçları öyledir." Üstad henüz konuşmasını bitirmemişti ki odaya bir hademe girdi. Öğretmenin yanına yaklaşarak şöyle dedi: "Bir hanım kocası ve çocuğuyla birlikte sizinle görüşmek için gelmişler ve içeri girmek için izin istiyorlar." Üstad onların bu ısrarını görünce ders saatinde olmasına rağmen içeri girmeleri için izin verdi. Ve onlar da ellerinde kırmızı çiçeklerle dolu sepetlerle salona girip kendilerini tedavi etmelerinden dolayı bu Ali'ye teşekkür ederek büyük bir sevinç ve memnuniyetle salondan ayrıldılar. Ardından üstad orada bulunan diğer hekimlere ve öğrencilere hitaben şöyle dedi: "Bu hastalığından sizlere bahsetmek istediğim hanımın ta kendisidir. Hastalığı akciğer tüberkülozuydu. Bu hastalık çok sinsi ve acımasızdır. Eski ve günümüz doktorlarının hiçbiri bu hastalığa bir çare bulamamışlardır. Bu hastaya çok temiz ve güzel havası olduğunu duyduğum Neyşabur'un güneşli dağlık bölgelerinde bir süre dinlenmesini, yemeğini doğal kaynamış süt, şeker ve çiçek yapraklarının karışımından başka bir şey olmamasına dikkat etmesi, çok rahat, stresten uzak ve huzurlu bir ortamda yaşamına devam etmesi gerektiğini söyledi. Tüm önerileri eksiksiz ve düzenli olarak yerine getirdiği için hasta o tehlikeli durumu atlattı. Artık yüzünde, gözlerinde ve sesinde bu ölümcül hastalıktan hiçbir eser kalmamış. Artık benim bu kişinin sağlığına kavuştuğuna olan inancım tamdır." Üstad sözlerini şöyle noktaladı: "Burada söylemek istediğim şey şu ki, veremin şifasını gül yapraklarının tıbbi özelliklerinde buldum ve bir gün bu hastalığa kesin bir ilaç yapılırsa, bunun mutlaka ve mutlaka bir gülün yapraklarından olacağından eminim." Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini aldığımız podcast serisinin bu Bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İnsan ömrü en büyük ve en değerli ilahi nimetlerden biridir. İnsanoğlu doğumdan ölüm anına dek geçen sürede çeşitli ve farklı evreleri geride bırakır. Öyle ki bu evrelerin her biri kendine özgü özellikleri vardır ve yine bu özelliklere uygun davranış biçimini gereklidir. İnsanın birkaç yıllı ömrü boyunca gençlik çağı ömrümüzün baharı sayılır ve özel değeri ve konumu söz konusudur. Gençlik çağı, insanın geliştiği ve verimli olmaya başladığı coşkulu ve neşeli bir dönem olmakla beraber, bazen de sorumluluk ve yükümlülük üstlenme ve bağımsızlık ve kendini yeter hale geldiğini hissetme çağıdır. Bu evrede insanın kişiliği şekillenir ve çeşitli sıfatları kendini göstermeye başlar.
Gençlik çağından bir yandan aşk ve umut goncaları çiçek açar ve öbür yandan da şehvet heyecanı ve çeşitli düşünceler genç insanı sarmaya başlar. Cesaret, gurur ve hatta küstahlık bu dönemde zirveye ulaşırken, öbür yandan ülkücülük, iyi ahlak ve insanseverlik gibi duygular da genç insanı etkilemeye başlar. Bu çağda güçlülük hissi gibi çeşitli duygular genç insanda adeta sıra bekler ve her biri sahibinden uygun tepki bekler. Bu maceralı ve bazen de tehlikeli dönemi en iyi şekilde geride bırakan insan, ilim ve imandan oluşan iki kanatla yaşamın ve insaniyetin doğru yörüngesine yerleşir. Gerçi genç insan bu yolun başında deneyimsizdir ve kaybettiği kimliğini aramaya başlar. Fakat eğer içindeki değerli fıtri güçleri ve yetenekleri keşfeder ve bu altın fırsatı değerlendirirse, yaşamının temelini güçlendirmiş olur ve saadet ve kemale erer. Gerçekte genç insanın zihni, tarıma hazır hale gelen verimli bir toprak gibidir ve içine ne ekilirse o yeşerir.
Genç kuşağın psikoloğu ve danışmanı Dr. Mahmut Gülzari, gençlik çağın ömrün en güzel ve en muhteşem çağı olarak tanımlıyor ve şöyle diyor. İnsan ömrünün evreleri güneşin hareketi gibidir ve doğuşu ile başlar ve gençlik çağı güneşin göğün tam ortasında yer aldığı anlardır. Bu evre enerji ve güç ve nur dolu bir evredir ve artık çocukluk döneminin hamlığından hiçbir iz yoktur. Çocukluk çağı anneye ve aileye bağımlılık dönemidir. Gençlik çağında ise insan kimlik arayışındadır. Orta yaşta insandan meslek ve toplum ve makam gibi şeylere bağımlılık şiddetlenir ve yaşlılık döneminde insan yeniden çevresindekilere olan bağımlılığı artar. Gençlik çağı ise bu bağımlılık evrelerin arasında yer alır ve insanın ömür sermayesinin temelini oluşturur. Öyle ki bu evre geride bırakıldıktan sonra insan eyvah gençlik de gelip geçen bir bahardı der.
Psikologlara göre gençlik çağının harikulade ve muazzam enerjisi hidayet eden ve koruyan bir güce muhtaçtır. Dağınık ve büyük seller büyük barajlarla kontrol altına alınarak belli bir mecrada kullanıldığı takdirde devasa elektrik üreten türbinleri çalıştırdı ve ülkeyi imarlı hale getirdiği gibi gençlik çağının gençlerin içinde yatan yaratıcı gücü de toplumu aydınlatarak imarlı hale getirebilir. Gençlik çağı insan yaşamında en iyi değişimlerin kaynağı olabileceğinden insanı her türlü ahlaki, kültürel ve manevi zararlara da maruz bırakırlar. İşte bu yüzden gençleri her ülkenin atan kalbi ve geleceğin sermayesi şeklinde tanımlıyorlar. Gerçekte beşeri toplumların çeşitli kültürel, sosyal ve iktisadi boyutlarda büyümesi ve kalkınması ve yaşamın tüm alanlarında manevi değerlerin gelişmesi bu toplumların da genç kuşağını ve onların durumları ile ilgilenmeye bağlıdır. Bugünün genç kuşağı toplumların yarını inşa edenlerdir ve çeşitli konularda etkili rol ifa edebilir. Gerçi bu arada bazı insanlar, gruplar ve güç odakları gençlerin tertemiz ve coşkulu enerjilerinden ve gücünden kendi kişisel veya grup çıkarları doğrultusunda yararlanır.
Tahran Radyosu.
İslam dini açısından insan ruhunun manevi açıdan gelişmesi ve yetişmesi için en iyi dönem gençlik dönemidir. Çünkü gençlerin pak bir ruhu ve narin bir kalbi vardır. Gençlerin içinde olan sadakat, yücelmeleri ve kemale ermeleri için en iyi araçtır. Nübüvvet makamına nail olan ve vahiy ile onurlandırılan birçok peygamber, gençlik çağındaki ibadetleri yüzünden bu makama erdiler. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size gençler hakkında onlara iyilikte bulunmaya tavsiye ediyorum. Çünkü onlar daha narin bir yüreği ve fazilete açık bir kalbe sahiptir. Allahu Teala beni insanları ilahi rahmetle müjdelemek ve azabından korumak için peygamberliğe seçti. Gençler sözümü benimsedi ve benimle sevgi antlaşması yaptı. Fakat yaşlılar davetimi kabul etmeyi reddetti ve benimle muhalefete kalkıştı.
Genç insanın özelliği dünyevi mal ve mevkiye hiçbir bağımlılık duygusu hissetmemek, çok coşkulu olmak ve aynı zamanda hakikat arayışında olmaktır. Nitekim her yerde gençlere muhafazakarlığa, durgunluğa ve hareketsizliğe karşı olduklarından ve bir nevi hareket yaratan kesim olduklarından söz edilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin tabiriyle gençler her toplumda ve her ülkede hareket eksenidir. Eğer hareket inkılapçı ve kıyam siyasi olursa gençler herkesten daha erken arenaya çıkar. Eğer hareket imarla ilgili veya kültürel bir hareket ise yine gençler herkesten öndedir. Ve onların eli başkalarının elinden daha yapıcıdır. Hatta İlahi Enbiya'nın hareketlerinde ve özellikle Asr-ı Saadet'teki harekette başlayan bu hareketin ekseni ve çabaların ve hareketliliğin odağı gençlerdir.
Kemal ve erdem tohumları gençlik çağında ekilir ve bu evrede insan, bilim, sanat, iyilik ve güzellikleri benimsemeye daha fazla yatkındır. Gerçekte gençlik çağı insan ömrünün güçlü evresidir ve bu evrenin iki tarafında kalan evreler zafiyet ve güçsüzlük evreleridir. Yüce Allah Rum suresinin 54. ayetinde şöyle buyuruyor. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. İmam Sadık aleyhisselam da toplumda tebliğ çalışması hakkında yaptığı tavsiyede, eğer toplumu ıslah etmek istiyorsanız gençlerden başlayın, çünkü onlar her türlü hayır işi benimsemekte daha hazırlıklıdır ve kalpleri de daha yumuşaktır şeklinde buyuruyor. Dolayısıyla eğer genç kuşak ilkeli terbiye ve doğru eğitimden yararlanırsa kendisi ve sonuçta yaşadığı toplumun daha sağlıklı ve daha aydın bir gelecek inşa edebilir.
Günümüzde genç kuşak bir dizi fasık düşüncenin dalgaları arasında her şeyden ziyade ideal bir yaşamdan aydın bir görüntüye muhtaçtır. Bu tabloda insan yaşamı ve yapıcılığı ilahi ahlak ve imanla yan yanadır ve dünyevi sağlığını ve uhrevi saadetini güvence altına alır. İnsanların fıtratını gözetleyen İslam dini bu amaca nasıl ulaşılacağına açıkta getirmiş ve gençlik çağından yararlanmak ve hakiki kemale ermek için birçok çözüm yolu sunmuştur. En mükemmel semavi din olan ve hikmet ve marifet bakımından dinamik ve gani bir kaynağa sahip olan İslam dini, en çok genç kuşakların hidayete erdirilmeleri ve yetiştirilmeleri ve işlerine çekidüzen verilmesi üzerine vurgu yapmıştır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size gençlere özel ilgi göstermenizi ve onlara karşı en iyi şekilde davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların latif ve fazilet dolu bir kalbi vardır. Gençlik çağını doğru ve mükemmel biçimde değerlendirmek ve bu altın fırsatın kıymetini bilmek, insanın gelişmesini, yücelmesini ve kemale ermesine vesile olur. Bu yüzden İslam dini gençlik çağını önemi üzerine bol bol vurgu yapmıştır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Programlarımızı parsley.ir adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam vecih sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa öğütleri 6. hikmet iyi huylu olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları Umman'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı, İslam dünyasının Filistin'i kararlılıkla desteklemesi gerektiğini belirtti. İran ve Sri Lanka, özel sektörleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tahterevançı, Irak ile güvenliği güçlendirmek için işbirliğinin şart olduğunu belirtti. El Meyadin Haber kanalı, Katar emirinin Tahran'a geleceğini duyurdu. İran'ın Tacikistan eski büyükelçisi, Afganistan'ın iç istikrarı ve güvenliğinin bölgesel işbirliğine bağlı olduğunu söyledi. Hizbullah lideri Trump'ın Gazze planına tepki gösterdi. Siyonist rejim İsrail, Gazze şeridine prefabrik evlerin girişini engelliyor. İsrail rejiminin emekli generali Hamas'ın yıkıcı gücünü itiraf etti ve Amerika'nın Chicago eyaletindeki Plainfield şehrinde bir oyun alanına Filistinli Müslüman çocuğun adı verildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.